Ayrım 20. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 288. Kabile temsilcileri petrol işçilerin girmelerine izin olmayan topraklara girdiklerinde ısrar ediyorlardı. Savaşçılar silahlı değillerdi ve petrol işçilerini de herhangi bir şiddete tehdit etmemişlerdi. Aslında işçilere köylerine kadar eşlik edip onlara yiyecek ve yerel bir biri olan Şika ikram etmişlerdi. Misafirleri yiyip içerken savaşçılar da işçi rehberlerini gitmeleri konusunda ikna etmişlerdi. Kabile işçilerin hiçbir zaman zorla tutulmadıklarını iddia ediyordu. İstedikleri zaman gitmekte serbesttiler. C. Yolda giderken 1990'da IPS'i sattıktan sonra ormanlarını kurtarmak için onlara yardım teklif etmeye döndüğümde şu varların bana söylediklerini hatırladım. Dünya onu düşlediğin gibidir demişlerdi ve sonra da kuzeyde yaşayan bizlerin büyük endüstriler, arabalar ve devasa gökdelenler düşlemiş olduğumuzu belirtmişlerdi. Şimdi ise bu düşümüzün aslında sonunda hepimizi mahvedecek bir karabasan olduğunu keşfetmiştik. Bu düşünüzü değiştirin diye öğütlemişlerdi şuarlar bana. Ama işte 10 seneden uzun bir süre sonra yine buradaydı ve birçok insanın ve bir kısımda benim de çalıştığım kar amacı gütmeyen kuruluşun çabalarına rağmen karabasan yeni ve dehşet verici boyutlara ulaşmıştı. Arabam sonunda Şelin Orman Köyü'ne geldiği zaman beni bir toplantıya götürdüler. Katılan erkek ve kadınlar birçok kabileyi temsil ediyorlardı. Chiwa, Shuar, Ahuar, Siviar ve Zaparo. Bazıları ormanda günlerce yürümüşler, diğerleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşların sağdığı küçük uçaklarla gelmişlerdi. Birkaçı geleneksel etekleri, yüz boyaları ve tüylü kafalıkları ile gelmişti ama çoğunluk kasabalılara öykünerek şort, tişört ve ayakkabı giymişti. Önce rehin almakla suçlanan topluluğun temsilcileri söz aldı. Bize işçiler şirketlerine döndükten kısa bir süre sonra küçük topluluklarına yüzden fazla Ekvador askerinin geldiğini söylediler. Bunun yağmur ormanlarında özel bir dönemin çonta ağacının meyve vermesinin başlangıcı olduğunu da eklediler. Yerel kültürlerce kutsal kabul edilen bu ağacın yılda sadece bir kere oluşan meyvesi, ender ve soyu tükenmekte olanlar da dahil bölgedeki birçok kuş türünün çiftleşme döneminin başlangıcını belirtir. Bu meyveye üşüşen kuşlar son derece savunmasız olduklarından kabileler çonta sezonu süresince bunların avlanmalarına yasak getiren katı kurallar koymuşlardır. Askerlerin zamanlaması daha kötü olamazdı diye izah etti bir kadın. Askerlerin yasaklar konusundaki umursamazlıkları ile ilgili trajik öykülerini anlatan kadının ve arkadaşlarının acılarını hissedebiliyordum. Kuşları yemek için ya da sırf eğlence olsun diye vurmuşlardı. Ayrıca aile bahçelerini, muz bahçelerini ve maniyok tarlalarını talan etmişler, zaten az olan verimli toprakta giderilemez hasarlara neden olmuşlardı. Nehirlerde balık avlamak için patlayıcı kullanmışlar ve evcil hayvanları yemişlerdi. Yerli avcıların silahlarına el koymuşlar, uygun olmayan biçimde tuvalet çukurları açmışlar, nehirleri gaz ve kimyasal çözücülerle kirletmişler ve kadınlara cinsel tacizde bulunmuşlar ve çöpleri düzgün bir şekilde imha etmeyi ihmal ederek etrafı böceklerin ve kemirgenlerin basmasına neden olmuşlardı. İki seçeneğimiz vardı dedi bir adam. Savaşabilirdik ya da gururumuzu unutup hasarı gidermek için elimizden geleni yapabilirdik. Henüz savaşma zamanının gelmediğine karar verdik. Sonra da askerlerin bu davranışlarını kendi insanlarını yiyeceksiz idare etmeye ikna ederek nasıl dengelemeye çalıştıklarını izah etti. Buna oruç diyordu ama aslında daha çok istemli bir açlığa benziyordu. İhtiyarlar ve çocuklar beslenme yetersizliğinden ötürü hasta olmuşlardı. Tehditlerden ve rüşvetlerden söz ettiler. Oğlum dedi bir kadın, İspanyolca ve birçok yerel lehçenin yanında İngilizce de bilir. Bir turist şirketi için rehber ve tercüman olarak çalışıyordu. Ona iyi de maaş veriyorlardı. Petrol şirketi ona aldığının 10 katını teklif etti. Ne yapabilirdi ki? Şimdi ise eski şirketini ve bize yardım etmeye gelen tüm değerlerini kötüleyen mektuplar yazıyor ve mektuplarında petrol şirketlerinden dostlarımız diye bahsediyor. Sularını silkeleyen bir köpek gibi vücudunu salladı. Artık bizden biri değil o, oğlum. Bir şamanın geleneksel tüylü kafalılığını takmış yaşlıca bir adam ayağa kalktı. Petrol şirketlerine karşı bizleri temsil etmeleri için seçtiğimiz ve uçak kazasında ölen o 3 kişiyi biliyor musun? Ben şimdi burada durup sana o kişinin söylediği şeyi, yani kazaya petrol şirketlerinin neden olduklarını söylemeyeceğim. Ama sana bu 3 ölümün örgütümüzde büyük bir gedik açtığını söyleyebilirim. Petrol şirketleri de o gediği kendi adamlarıyla kapatmakta hiç zaman kaybetmediler. Başka bir adam cebinden bir kontrat çıkartıp okudu. 300 bin dolar karşılığında çok büyük bir araziyi bir kereste şirketine devreden kontrat 3 kabile ileri gelin tarafına imzalanmıştı. Bu imzalar gerçek değil dedi. Biliyorum çünkü bir tanesi benim kardeşim. Bu da başka tür bir suikast. Liderlerimizi gözden düşürmek. Tüm bunların Ekvador'un henüz petrol şirketlerinin sondaj izni verilmemiş bir bölgesinde meydana geliyor olması hem komik hem de garip bir şekilde uygun görünüyordu. Bu bölgenin etrafındaki birçok alanda sondaj yapılmış ve yerliler sonuçları görüp komşularının yok olmalarına tanık olmuşlardı. Orada oturmuş bunları dinlerken kendime ülkemin insanlarının böyle toplantıların CNN'de ya da akşam haberlerinde gösterilmelerine nasıl tepki vereceklerini sordum. Toplantılar ilginç, anlatılanlar ise çok rahatsız ediciydi. Ama bu toplantıların resmi kısımları dışında bir şey daha oldu. Aralarda öğle yemeği sırasında ve gece insanlarla özel olarak konuştuğum zaman bana sık sık Birleşik Devletler'in Irak'ı niye tehdit ettiği soruluyordu. Başlamak üzere olan savaş, bu orman köyüne gelen Ekvador gazetelerinin ilk sayfalarında tartışılıyordu ve buradaki görüş Birleşik Devletler'inkinden çok farklıydı. Bush ailesinin sahip oldukları petrol şirketleriyle United Fruit'e ve başkan yardımcısı Cheney'nin eski Halliburton CEO'su olarak rolüne atıflar vardı. Bu gazeteler hiç okula gitmemiş kişilere de okunuyordu. Görünüşe göre herkes bu konuya ilgi duyuyordu. Burada Amazon yağmur ormanının ortasında Kuzey Amerika'daki birçok kişinin geri, hatta vahşi olarak nitelendireceği okuma yazması olmayan insanların arasındaydım. Ancak küresel imparatorluğu kalbinden vuran araştırıcı sorular soruluyordu. Shell'den çıkıp hidroelektrik santralını geçip Andlar'da yükselirken bir yandan da Ekvador'a bu ziyaretim sırasında görüp duyduklarımla Birleşik Devletler'de alıştıklarım arasındaki farklılıkları düşünüyordum. Öyle görünüyordu ki Amazon kabilelerinin bize öğretecek çok şeyleri vardı. Gittiğimiz tüm okullara ve o kadar saat okuduğumuz dergiler ve seyrettiğimiz televizyon haberlerine rağmen onların eriştiği bilinç düzeyinden uzak görünüyorduk. Bu düşünce tarzı beni Latin Amerika'da sıkça duymuş olduğum Akbaba ve Kartal kehaneti ve başka yerlerdeki benzer öngörüler hakkında düşünmeye itti. Bildiğim kültürlerin neredeyse tümü 1990'ların sonlarına doğru hayret verici bir geçiş dönemine girdiğimizi öngörürler. Himalayalardaki manastırlarda, Endonezya'daki tören alanlarında ve Kuzey Amerika'daki yerli bölgelerinde Amazon'un derinliklerinden Andağlarının tepelerine ve Orta Amerika'daki kadim Maya şehirlerine kadar zamanımızın insanlık tarihinde özel bir an olduğu ve her birimizin yapması gereken bir görev olduğu için bu zamanda doğmuş olduğu söylenir. Bu öngörülerin isimleri ve kullandıkları kelimeler az da olsa değişiktir. Değişik şekillerde yeni çağdan New Age, 3. bin yıldan Third Millennium, kova çağından Age of Aquarius, 5. güneşin başlangıcından Beginning of the Fifth Sun ya da eski takvimlerin sonu ve yenilerinin başlangıcından bahsederler. Ancak bu çeşitli adlandırmalara rağmen ortak çok yönleri olup Akbaba ve Kartal kehaneti tipiktir. Bu öngörü tarihin sisli geçmişlerinde insan topluluklarının bölünüp iki farklı yol izlediklerini söyler. Akbaba'nın yolu yüreği, seziyi ve mistik olanı temsilen ve Kartal'ın yolu aklı, mantığı ve maddesel olanı temsilen. 1490'larda der öngörü bu iki yol birleşecek ve Kartal Akbaba'yı yok olmanın eşiğine getirecektir. Bundan 500 yıl sonra ise 1990'larda Akbaba ile Kartal'ın yeniden birleşip aynı gökyüzünde ve aynı yolda beraberce uçmalarına fırsat sağlayacak yeni bir çağ başlayacaktır. Eğer Akbaba ve Kartal bu fırsatı değerlendirirlerse, o ana kadar görülmemiş sıra dışı bir kuşak yaratılacaktır. Akbaba ve Kartal kehaneti birçok seviyede anlaşılabilir. Standart yorum, yerel bilginin bilimsel teknolojilerle paylaşılmasını, yin ve yangın dengelenmesini ve kuzey ile güney kültürlerinin birleşmelerini öngörür. Ancak en güçlü olanı bilinç hakkında verdiği mesajdır. Kendimize ve dünyaya bakabileceğimiz çok çeşitli yollardan yararlanabileceğimiz bir döneme girdiğimizi ve daha yüksek bilinç düzeylerine çıkmak için bunları bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğimizi söyler. İnsanlar olarak gerçekten uyanıp daha bilinçli bir türe dönüşebiliriz. Amazon'un Akbaba insanları bu yeni bin yılda insan olmanın doğası ile önümüzdeki birkaç on yıl için olan niyetlerimizi değerlendirme konusundaki taahhütlerimiz hakkındaki soruları irdeleyeceksek o zaman gözlerimizi açıp Irak ve Ekvador gibi yerlerdeki eylemlerimizin, Kartal'ın eylemleri sonuçlarını görmemiz gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Kendimizi sarsıp uyandırmalıyız. Tarihteki en güçlü ülkede yaşayan bizler, pembe dizilerin sonları, futbol maçları, 3 aylık bilançolar ve günlük Dow Jones ortalamaları hakkında bu kadar endişelenmeyi bırakıp, onun yerine ne olduğumuzu ve çocuklarımızın ne olmalarını istediğimizi yeniden değerlendirmeliyiz. Kendimize bu önemli soruları sormaktan vazgeçmemizin sonuçları gerçekten çok tehlikeli olacaktır. 35. Yaldızı kazımak. 2003'te Ekvador'dan evime döndükten kısa bir süre sonra Birleşik Devletler 10 yıldan az uzun bir süre içinde ikinci defa Irak'ı işgal etti. ET'ler başarısız olmuşlardı, çakallar başarısız olmuşlardı. Onun için genç erkek ve kadınlar çöl kumları arasında ölmek ve öldürmek için gönderilmişlerdi. İşgalin gündeme getirdiği önemli ama çok az sayıda Amerikalı'nın üzerinde düşüneceğine inandığım bir soru bunun Suud Hanedanı için ne anlama geleceğiydi. Birleşik Devletler bazı tahminlere göre Suudi Arabistan'dan daha fazla petrole sahip olan Irak'ı ele geçirirse 1970'lerde Suud ailesi ile yapmış olduğumuz Suudi Arabistan para aklama olayıyla başlayan anlaşmaya sadık kalmayı sürdürmenin pek bir gereği kalmayacak gibi görünüyordu. Saddam'ın sonu Panama'da Noriega'nın sonu gibi denklemi değiştirecekti. Panama'da kuklalarımızı bir kere iktidara geri getirdikten sonra Torrijos ve Carter'ın yaptığı anlaşmanın şartlarını dikkate almadan kanalı kontrol etmiştik. O zaman Irak'ı kontrol edince OPEC'i de parçalayabilecek miydik? Suud kraliyet ailesi küresel petrol politikası sahnesinde artık önemsiz mi olacaktı? Bazı uzmanlar Bush'un tüm kaynaklarımızı Afganistan'da El-Kaide'nin peşinde koşmaya yöneltmek yerine niye Irak'a saldırmış olduğunu sorgulamaya başlamışlardı bile. Acaba bu yönetimin, bu petrol ailesinin bakış açısından garantili petrol kaynakları sağlamak ve inşaat kontratları için neden yaratmak, teröristlerle savaşmaktan daha önemli mi? İdi. Ancak olası bir sonuç daha vardı. OPEC gücünü yeniden ortaya koymaya çalışabilirdi. Birleşik Devletler Irak'ı ele geçirirse, diğer petrol zengini ülkelerin petrol fiyatlarını artırmak ve veya petrol arzını düşünmekle kaybedecekleri çok bir şey olmayabilirdi. Bu olasılık sonuçlarını uluslararası finans dünyasının dışındaki pek az kişinin tahmin edebileceği ama jeopolitik dengeleri alt üst edip sonunda şirketokrasisini oluşturmak için bu kadar çaba harcadığı sistemi alaşağı edebilecek bir başka senaryo ile de bağlantılıydı. Aslında tarihin ilk gerçek küresel imparatorluğunun kendini imha etmesine neden olacak yegane etken olabilirdi. Son çözümde küresel imparatorluk büyük ölçüde doların dünyada standart para birimi olarak kullanıldığı ve Birleşik Devletler Darphanesi'nin de bu dolarları basmaya yetkili olduğu gerçeğine dayanır. Böylece Ekvador gibi ülkelere hiçbir zaman geri ödemeyeceklerini bildiğimiz borçlar veririz. Hatta borçlarını ödemelerini istemeyiz de. Elimize koz veren, bizim diyetimiz olan da budur. Normal şartlar altında sonunda kendi kaynaklarımızı tüketme riskini taşırız. Sonuçta borç veren hiçbir kimse geri gelmeyen çok fazla miktarda borcu kaldıramaz. Ancak bizimkiler normal şartlar değildir. Birleşik Devletler'in bastığı paranın arkasında altın desteği yoktur. Aslında dünyanın genelde ekonomimize ve bizi desteklemesi için yarattığımız imparatorluğun gücünü ve kaynaklarını kullanabilme becerimize olan güveni dışında hiçbir şey tarafından desteklenmemektedir. Dolar basma olanağımız bize inanılmaz bir güç sağlamaktadır. Bu, diğerlerinin yanında hiçbir zaman ödenmeyecek borçlar vermeye devam edebileceğimiz ve kendimizin de yüksek miktarlarda borca girebileceğimiz anlamına gelir. 2003 yılının başında Birleşik Devletler'in milli borcu 6 trilyon doları geçmişti ve yıl sonundan önce de 7 trilyon dolara Amerikan vatandaşı başına kabaca 24 bin dolar ulaşması bekleniyordu. Bu borcun çoğu Asya ülkelerine, özellikle de Amerika ve dünya pazarlarını yaptıkları elektronik eşya, bilgisayar, araba, küçük ev aletleri ve tekstil ürünleri dahil tüketici malı satışlarından elde ettikleri gelirler ile ABD hazine senetleri, temelde borçlanma senetleri satın alan Japonya ve Çin'eydi. A. Dünya standart para birimi olarak doları kabul etmeye devam ettiği sürece bu aşırı borç şirketokrasi için ciddi bir engel oluşturmaz. Ancak başka bir para birimi gelip de doların yerini almaya kalkacak olursa ve Birleşik Devletler'in alacaklarından bazıları, örneğin Japonya ve Çin, alacaklarını istemeye karar verirlerse bu durum radikal olarak değişir. Birleşik Devletler kendini birdenbire son derece tehlikeli ve nazik bir durumda bulabilir. Aslında bugün böyle bir para biriminin varlığı artık kuramsal olmaktan çıkmıştır. 1 Ocak 2002'de uluslararası finans sahnesine giren Avro'nun prestiji ve gücü her ay artmaktadır. Avro, Irak işgalinin intikamını almak isteyecek ya da herhangi bir nedenden ötürü Birleşik Devletler'e karşı gücünü kullanmaya karar verecek bir OPEC için olağanüstü bir fırsat oluşturmaktadır. OPEC, standart para birimi olarak dolar yerine Avro kullanmaya karar verirse, bu şirketokrasiyi temelinden sarsar. Böyle bir şey olur da bir veya iki büyük alacaklı borçlarımızı avro cinsinden ödememizi talep ederlerse bunun etkisi çok büyük olur. 18 Nisan 2003 Paskalya Cuması sabahı evimden ofis olarak kullandığım garajımı olan kısa mesafeyi yürüyüp masama oturup bilgisayarımı açıp her zaman yaptığım gibi New York Times'ın web sayfasına girerken aklımda bunlar vardı. Sayfadaki başlık sanki gözüme girdi. Beni anında uluslararası finansın yeni gerçekleri, milli borç ve avro hakkındaki düşüncelerinden alıp eski mesleğimle ilgili olanlara götürdü. ABD, Irak'ın yeniden inşası işinde Behdel'e büyük bir kontrat verdi. Makale şöyle diyordu. Bush yönetimi, Irak'ın yeniden inşası planında ilk büyük kontratı bugün San Francisco'daki Behdel grubu ile imzaladı. Daha altlarda ise yazarlar okuyuculara şu bilgileri veriyorlardı. Iraklılar ülkeyi yeniden biçimlendirme konusunda her ikisi de Birleşik Devletler'in önemli derecede etkili olduğu kurumlar olan Dünya Bankası ve IMF ile birlikte çalışacaklar. B. Önemli derecede etkili. İşte size ironik bir laf. Başka bir Times makalesine geçtim. Şirketin Washington ile ve Irak'ta bağlantıları var. Bir önceki makalede verilen bilgilerin çoğunun tekrarı olan ilk birkaç paragrafı atlayarak şuraya geldim. Bethel'in ulusal güvenlik kurumları ile geçmişe dayanan bağlantıları vardır. Direktörlerden biri olan George P. Shultz, Başkan Ronald Reagan'ın İçişleri Bakanı'ydı. Halen Bethel'de kıdemli danışmanlık da yapan ve Reagan yönetimine katılmadan önce şirketin başkanı olan Bay Shultz, burada savunma bakanı olarak atanmasından önce San Francisco merkezli bu şirkette yönetici olarak görev yapan Casper W. Weinberger ile birlikte çalışıyordu. Bu yıl Başkan Bush, Bethel'in CEO'su Riley P. Bethel'i Başkanlık İhracat Konseyi'ne atadı. C. İşte burada bu makalelerde modern tarihin ve küresel imparatorluğa gidişin kısa bir özeti vardı. Sabah medyasında anlatılan bir Irak'ta olanlar, Kuladin'in beni 35 yıl önce hazırladığı ve bir zamanlar bende de olduğu gibi kendilerini yüceltme arzularını paylaşan başka insanların yaptıkları işin bir sonucuydu. Ve dünyadaki her insanı etki alanına sokma yolunda şirketokrasinin gelmiş olduğu noktayı gösteriyordu. Bu makaleler 2003 Irak işgali ve o ülkeyi silahlı kuvvetlerimizin neden olduğu enkazdan modern ve batılılaşmış bir şekilde yeniden inşa etmek için imzalanmakta olan anlaşmalarla ilgiliydi. Yine de 18 Nisan 2003'ün bu haberleri açıkça söylemeseler de 1970'lerin başlarını ve Suudi Arabistan para aklama olayını hatırlatıyorlardı. Sama ve ondan doğan kontratlar ABD mühendislik ve inşaat firmaları ile petrol endüstrisinin bir çöl krallığının gelişmesini öncelik etmelerine izin veren, aslında şart koşan yeni ve bağlayıcı örnekler oluşturmuşlardı. Sama aynı güçlü hamlede petrolün küresel yönetimine yeni kurallar getirmiş, jeopolitiği yeniden tanımlamış ve Suudi Kraliyet ailesiyle onların hükümranlığını olduğu kadar oyunu bizim kurallarımızla oynamayı sürdürmelerini de garanti edecek bir ittifak oluşturmuştu. Bu makaleleri okudukça benim gibi başka kaç kişinin eğer oyunu Suudiler gibi oynamış olsaydı Saddam'ın bugün hala iktidarda olacağını bildiğini merak ettim. Füzelerini ve kimyasal madde fabrikalarına kavuşmuş olacaktı, onları onun için biz yapmış olacaktık ve adamlarımız da onları geliştirmekten ve bakımlarını yapmaktan sorumlu olacaklardı. Çok yararlı bir anlaşma olacaktı, aynı Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Bu ana kadar ciddi basın bu öykünün çok üstüne gitmemeye dikkat etmişti ama bugün ortaya çıkmıştı. Doğru, sadece küçük bir ipucuydu. Makaleler olabilecek en kısa özetleri vermişti. Yine de öykü ortaya çıkmaya başlamıştı. New York Times'ın bu konuda fazla serüvenci bir konum mu aldığını merak ederek CNN'in web sitesini ziyaret edip Bethel Irak kontratını kazandı başlıklı haberi okudum. CNN'in öyküsü de Times'takine çok benziyordu ancak şunu da eklemişti. Başkan yardımcısı Dick Cheney'nin bir zamanlar CEO'su olduğu ve Halliburton şirketinin bir parçası olan Kellogg Brown & Roof da dahil olmak üzere başka birçok şirkette değişik zamanlarda asıl teklif sahibi ya da ekiplerin bir parçası olarak bu iş için rakip olarak anılmışlardı. Hali hazırda Halliburton, Irak'ın petrol altyapısında acil onarımlar yapmak için 7 milyar dolara kadar çıkabilecek ve 2 yıl sürebilecek bir kontrat imzalamış bulunmaktadır, de. Küresel imparatorluğa girişin öyküsü gerçekten de dışarıya sızmaya başlamış gibiydi. Ayrıntılar değil ama bunun bir borç, aldatmaca, köleleştirme, sömürü ve dünyanın her tarafındaki insanların kalpleri, benlikleri, ruhları ve kaynaklarına tarihteki en utanmaz el koyuşun trajik bir öyküsü olduğu gerçeği değil. Bu makalelerdeki hiçbir şey 2003'teki Irak öyküsünü utanç verici bir öykünün devamı olduğuna ilişkin bir ipucu vermiyordu. İmparatorluk kadar eski olan bu öykünün hem bu küreselleşme çağında gelmiş olduğu boyutlardan hem de yürütülüş şeklindeki incelikten ötürü artık yeni ve dehşet verici bir yön aldığında açığa vurmuyorlardı. Ancak tüm bu eksikliklere rağmen isteksiz de olsa öykü yine de sızmaya başlamış gibi görünüyordu. İsteksizce sızmaya başlamış bu öykü fikri bana çok şey ifade ediyordu. Bana kendi kişisel öykümü ve onu anlatmayı yıllarca erteleyişimi hatırlattı. Çok uzun bir süredir itiraf etmem gerektiğini biliyordum ama yine de ertelemiştim. Geriye bakınca şüphelerimin ve suçluluk fısıldılarının en baştan beri orada olduklarını görebiliyordum. Kuladin'in dairesinde o ilk yolculukta Endonezya'ya gitme taahhüdüne bulunmadan önce bile başlamışlar ve tüm bu yıllar boyunca beni neredeyse hiç durmadan rahatsız etmişlerdi. Beni sürekli rahatsız etmiş olan bu şüphelerle acı ve suçluluk duygusu olmasaydı bu işten hiçbir zaman çıkamayacağımı da biliyordum. Diğer birçoğu gibi ben de sıkışıp kalacaktım. Virgin Adaları'nda bir kumsalda durup Maine'den istifa etmeye karar vermeyecektim. Yine de hala oyalanıyordum bir kültür olarak hepimizin oyalandığı gibi. Bu makale başlıkları büyük şirketler, uluslararası bankalar ve hükümetler arasındaki ittifakı ortaya çıkartır gibiydiler. Ama benim main özgeçmişim gibi anlatılanlar hep yüzeyde kalıyordu. Bu bir cilaydı. Gerçek öykünün ise büyük mühendislik ve inşaat firmalarının bir kez daha bir ülkeyi kendimize benzetmek için büyük olasılıkla bize benzeme hiç niyeti olmayan bir halk arasında milyarlarca doları almakta ya da seçkin bir grup insanın hükümetteki yüksek konumlarını kötüye kullanma yolunda tarih kadar eski bir ritüeli yenilemekte oldukları gerçeğiyle hiçbir ilgisi yoktu. O resim biraz fazla basit. Sistemin yanlışlarını düzeltmeye karar verirsek tüm yapmamız gereken bu insanları kovmak olduğunu ima ediyor. Komplo teorilerinin ekmeğine yağ sürüp böylece televizyonu açıp tarihe onların her şeyi halledeceğini, devlet gemisinin yüzer durumda olduğunu ve rotasına geri döneceğini söyleyen ilkokul 3. sınıf gözüyle bakışımız içinde rahat, tüm bunları unutmak için uygun bir bahane yaratıyor. Bir sonraki seçim beklemek zorunda olabiliriz ama sonunda her şey yoluna girecek. Modern imparatorluğun çaresiz insanları sömüren ve tarihin en vahşi, bencil ve sonunda kendini imha etmeye yönelik kaynak gaspını gerçekleştiren şirkatokrasinin gerçek öyküsü, o sabah basında açıklananlarla bir ilgisi olmayıp bizleri oldukça yakından ilgilendirmektedir. Ve tabii ki bu da gerçek öyküyü dinlemekte neden bu kadar zorlandığımızı açıklamaktadır. Yalnızca yanlış bir kavramın peşine takılıp onu tanrı kelamı gibi kabul ettiğimiz gerçeğiyle yüzleşmek yerine insanların binlerce yıllık sosyal evriminin sonunda mükemmel ekonomik sistemi geliştirdiği efsanesine inanmayı tercih ediyoruz. Her tür ekonomik büyümenin insanlığın yararına olduğuna ve büyüme ne kadar fazlaysa yararların da o kadar yaygın olacağına kendimizi inandırdık. Son olarak da birbirimizi bu kavramın sonucunun geçerli ve etik olarak adil olduğuna inandırdık. Kenarlarda doğanlar sömürülmeye açık iken ekonomik büyümenin ateşini karıştıranlar yüceltilip ödüllendirilmeli. Bu kavram ve onun sonucu her tür korsanlığa haklı çıkartmak için kullanılmaktadır. İran, Panama, Kolombiya, Irak ve diğer yerlerdeki masum insanları yağmalamak, öldürmek ve ırzlarına geçmek için izin ve yetki verilmektedir. Eylemlerinin ekonomik büyüme yarattığı gösterebildiği sürece ve böyle bir büyümeyi hemen her zaman gösterebilirler, ET'ler, çakallar ve ordular çoğalmaktadırlar. Tahmin, ekonometri ve istatistik gibi taraflı bilimler sayesinde bir şehri bombalayıp sonra da onu yeniden inşa ederseniz veriler ekonomik büyümede büyük bir fırlama gösterirler. Gerçek öykü bir yalanı yaşamakta olduğumuzdur. Main özgeçmişim gibi yüzeyin altındaki ölümcül kanserleri gizleyen bir cila yarattık. Bu kanserler istatistiklerimizin çektiği röntgenler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu röntgenler aynı zamanda tarihin en güçlü ve varlıklı imparatorluğunun kabul edilemez derecede yüksek intihar, uyuşturucu kullanımı, boşanma, çocuklara karşı vahşet, ırza geçme ve cinayet oranlarına sahip olduğu korkutucu gerçeğini ve bu sorunların aynen habis bir kanser gibi her yıl artan bir şekilde yayıldığında ortaya koymaktadır. Kalplerimizde her birimiz acı çekmekteyiz. Değişiklik için haykırıyoruz ama bu haykırışları susturmak için yumruklarımızı ağzımıza tıkadığımız için de duyulmuyoruz. Tüm bunları bir komplonun üstüne atabilmemiz harika olurdu ama yapamayız. İmparatorluk büyük bankaların, şirketlerin ve hükümetlerin şirketokrasinin verimliliğine dayanmaktadır. Ama bir komplo değildir. Bu şirketokrasi biziz. Onu bizler olur hale getiriyoruz ki çoğumuzun ayağa kalkıp ona karşı gelmemizi zorlaştıran da budur. Onun yerine gölgelerde gezinen komplocular görmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çoğumuz ya o bankaların, şirketlerin veya hükümetlerin biri için çalışıyoruz. Ya da bir şekilde üretip pazarladığımız mallar ve servisler için onlara bağımlıyız. Bizi besleyen sahibimizin elini ısırmayı göze alamıyoruz. Bilgisayarımın ekranındaki haber başlıklarına bakarken üzerinde kafa yorduğum durum buydu. Ve aklı birkaç soru getiriyordu. Evinizi ve arabanızı, yiyecek ve giysilerinizi, elektrik ve sağlık hizmetlerinizi sağlar gibi görünen bir sisteme, bu sistemin aynı zamanda her gün 24 bin insanın açlıktan öldüğü ve milyonlarcasının daha sizden nefret ettiği veya en azından seçtiğiniz temsilciler tarafından yaratılan politikalardan nefret ettiği bir dünya yarattığını bilseniz bile nasıl karşı gelirsiniz? Sistemin kendini imha etmek üzere olduğundan şüpheleniyor olsanız bile sıradan çıkıp sizin ve komşularınızın her zaman neredeyse tanrı kelamı olarak kabul ettiği kavramları sorgulama cesareti nasıl bulursunuz? Yavaşça yerimden kalktım ve kendime bir fincan daha kahve koymak için eve yöneldim. 20. ayrımın sonu, sayfa 302.